Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene, ikinci kitap. Yazarı Ayşe Kulin. İkinci ayrım. Bana hayat veren biricik annemle babamın anısına ve hüznü dahi güzel kılan sevgili çocuklarıma. Birinci bölüm. Kürkçü dükkanına dönüş. Ankara'ya ilk gelişimde bebektim. Sonra çocuk, öğrenci, genç kız, nişanlı kız olarak defalarca geldim büyüdüğüm kente. Her seferinde mutlu ve şen geldim. Bu kez iki çocuklu ama kocasız bir genç kadın olarak geliyordum. Tuhaf bir statüyle evli desem değil, bekar desem hiç değil. Mutlu değil, şen değil. Başaramamış insanların mahcubiyeti içinde. Annem kayınvalidemin sandığının aksine bana kocama dönmem için baskı yapmadı. İstasyonda onu telaşla vagonların önünde koşuşturup bizi ararken görünce şimdi bana sarılıp ağlayacak demiştim. Ağlamadı da. Ama yüzü makyajına rağmen inanılmaz solgundu. Gözlerinin altı morarmıştı. Belli ki o da hiç uyumamıştı bu gece. Biliyorsun, eski evimizde değiliz dedi taksiye bindiğimiz zaman. Bilmez olur muyum anne? Bu ev çok daha küçük. Sen rahat edesin diye oturma odamızı sana verdik. Çocukların yataklarını bizim odaya koydurdum. Bir gün içinde iki adet yatağı nereden buldun? Satın aldım. Senin yatağını da Behiye teyzeden ödünç aldım. Kanepede yatmanı istemedim. Anneciğim, o kanepe açılıp yatak olmuyor muydu? Oluyordu ama biz oturma odamızı yemek odasının ucuna taşıdık. Sen odanda rahat edersin. Sizi hem zahmete hem masrafa soktum dedim. Sen bizim biricik evladımızsın dedi annem. Geldiğimizin haftasına kalmadan Ali Moli 2 yaşına basarken amcamın kızı Semra'yı ve sınıf arkadaşım Işıl'ı çocuklarıyla eve davet ettim. Işıl erim, Akın'la evlenmiş, Ankara'ya yerleşmişti. Zeynep adında bir kızı, Mustafa adında minik bir oğlu vardı. Annem küçük sandviçler hazırladı, kekler pişirdi. Pastaneden çikolatalı bir doğum günü pastası aldık. Evi konfetilerle, balonlarla süsledik bir gece öncesinden. Sabah kalktık ki kar diz boyu. Ben misafirlerimiz gelemeyecek diye korktum ama hem Semra hem de Işıl çocuklarıyla geldiler. Ali'ye doğum günü şarkısını söylerken gözlerimize biriken yaşlara tanık olmamak için kimse bir diğerinin yüzüne bakmıyordu. Ali Molim kucağımdan uzanıp iki küçük mumunu üflerken telefon çaldı. Babası, babaannesi, halası aradılar. Onlara havadisleri Mete verdi. Burada Kar va, Nuri va, Musta va, Zeynep va, bir daha Zeynep va, anne va, dede va, baba yok. Allah'ım dedim içimden. Biz ne yaptık küçücük oğullarımıza? Ali Moli, anneli babalı, sadece tek bir doğum günü yaşamıştı hayatında. Bir yaşına basarken onu da hatırlayamayacaktı. Çocuklar yeni hayatlarına çabuk alıştı. Her sabah evin önündeki küçük bahçede oynamaya iniyorlardı. Ben onları akşam üzerleri Çankaya Köşkü'nün önüne bayrak indirme törenine götürüyordum. Anıtkabir'e, Çubuk Barajı'na, hayvanat bahçesine de götürmüştüm ama ne yazık ki hayvanların çoğu kış uykusundaydı. Babam her akşam iki kahve fincanının içine kuru üzüm koyuyor, evin bir köşesine saklıyordu. Akşam yemeğinden sonra Mete ile Ali evi talan ediyor, her akşam bir ayrı köşede üzümlerini buluyor, sevinç çığlıkları atarak başarılarını kutluyorlardı. Anneanne ve dedeyle aynı odayı paylaşmak da eğlenceliydi. Güya yatakları birer gemi, annemle babamın büyük yatağı da denizdi. Sabahları uyanınca balıklama denize atlıyorlardı. Ne güzel bir şeydi çocukluk. Annemin başlardaki metaneti ise uzun sürmemişti. bana hoş geldin demeye gelen ve meraklı gözleriyle ne olup bittiğini anlamaya çalışan arkadaşlarının arkasından odasına kapanıp gözyaşı döküyordu. Birkaç gün sonra Ankara ziyaretimin kısa değil, kalıcı olduğunu söylemeye başladığımda annem ve arkadaşları hep birlikte gözyaşlarına boğulur oldular. Annemin üzüntüsü gerçekten de bir türlü ısınamadığı damadından ayrılıyor olmamdan çok benim başarısızlığımla ilgiliydi. Güzel bir çocuk olarak dünyaya gelmiş, tahsilim boyunca annemle babama hiç sorun çıkartmamış, aynen annemin dilediği gibi parlak diploma töreninin ardından hemen evlenmiş, iki oğlan doğurmama rağmen incecik kalmış, İstanbul'da güzel bir ev döşemiştim. Piyano başındaki kabiliyetsizliğimi unutmuş, üniversiteyi bitiremeyişimin üstünde bile durmamıştı. Kalın çizgilerle başarılıydım. Birdenbire güm, karpuz eşekten düşüvermişti. Düşen karpuz annemin kızıydı. Annemin kaldıramadığı tam da buydu bence, kızının başarısızlığı. Bunu ona söylediğimde kızıyor, itiraz ediyordu. Benim için üzüldüğünü ben anlayamıyordum. Hak etmediğim bir umutsuzluğa sürüklendiğim için üzülüyordu. 23 yaşında iki küçük çocukla dul kalmıştım. Hayatımı daha taze dalken çıt diye kırmıştım. Üzüldüğü buydu. Mutsuz değilim anne. Ayrılmasam daha mutsuz olacaktım diyordum ama dinlemiyordu beni. Sonra bir gün yine sabah saatlerinde kapımız çalındı. Kapıyı Şaziye açtı ve kulaklarıma tanıdık bir ses doldu. Nerede o bahtiyar genç kadın? Nerede o dünya ayağının altına serili Ayşe? Annem şaşkın şaşkın yüzüme bakarken Ecla yengemin ablası Esma Nayman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kadın mebuslarındandır, sahneye ilk adımını atan bir primadonna gibi odaya girdi. İhtişamla. Kutlarım kızım seni dedi. Neden kutluyorsunuz Ayşe'yi Esma Hanım diye sordu annem. Çünkü sitareciğim, şimdi hayat önünde bin kapılı bir han gibi açılıyor kızının. Güzelliği vardı, aklı vardı, görgüsü vardı, gençliği vardı. Şimdi bir de tecrübesi oldu. Kimi isterse onu alır. Ne isterse onu yapar. Harika. Annemle baka kaldık. Sen şimdi kızın boşandı diye üzülüyorsundur. Ben bilirim seni. Kıza da hayatı zehir ediyorsundur. Üzülme sakın. Hayatı asıl şimdi başlıyor Ayşe'nin. İki çocuğu var Esma Hanım. Unuttunuz mu dedi annem. Ne olmuş varsa? Çocuk seven ya da çocuğu olamayan erkekler için biçilmiş kaftan. Esma Nayman kahvesini, sigarasını içip gittikten sonra kaçırmış bu kadın dedi annem. Ecla'ya söyleyeyim de göz kulak olsun ablasına. Esma Hanım kaçırmış mıydı bilemem ama bana o gün beni uzun süre idare edecek bir moral vermişti. Demek acınması gereken iki çocuklu zavallı bir dul olduğumu düşünmeyenler de vardı. Esma Hanım'ın araladığı kapıdan serin bir rüzgar esti, sildi yüzümdeki hüznü, nur içinde yatsın. Ali'ninkinden 10 gün sonra Mete'nin 3. yaşını Esma Hanım'ın verdiği moralle kutladım. Yine kar yağıyordu Ankara'da. Aynı ekip ellerinde hediyelerle tekrar geldiler. Hava sokağa adım atmaya dahi müsait değildi ama benim can arkadaşımla sevgili kuzenim, hayatı dağılmış çocuklarımla beni çocuklarımın doğum gününde mahzun ve yalnız bırakmak istememişlerdi. O gün geçen seferden şerbetliydik, Mete'nin mumlarını üflerken ağlamadık. Ankara'daki 3. haftanın başlarında aceleyle toparlanırken İstanbul'da unuttuğum bazı çok önemli eşyalarımın yokluğunu çekmeye başladım. Örneğin Doktor Spock kitabımı yanıma almamıştım. Çocuklar ateşlense, ishal olsa, uykusuzluk çekse ya da aşırı yaramazlık yapsalar ilk işim Doktor Spock'a bakmak olurdu. Sanırım 60'lı yıllarda doğan çocukların annelerinin çoğu çocuklarını Spock'un tavsiyeleriyle büyüttüler. Çünkü kitap sadece Amerika'da satmamış, tüm dillere çevrilmişti. Doktor Spock, Çocuk bakımını ergenlik çağına kadar getiriyordu ama özellikle yeni doğum yapan anneler supuksuz, elsiz ayaksız kalmış gibi oluyorlardı. Mete ile Ali'nin kuşağı, günahı ve vebaliyle Dr. Spock'un rekoltesidir. Kitabımın dışında İstanbul'daki evde unuttuğum başka şeyler de vardı. Mesela cımbızım. Yokluğunu fark edince gidip bir yenisini almıştım. Sivri uçlu yeni cımbızla kaşlarımı alamıyordum bir türlü. Küt uçlu bir tane daha satın aldım. Yine olmadı. Küçücük bir cımbızdı ama elim ona alışmıştı. Saçlarımı arkada topladığım zaman taktığım tokayı da arıyordum. 3 yıllık geçmişimiz vardı tokayla. Başkası onun yerine geçemiyordu. Çocuklar tavşanlarını, resimli kitaplarını istiyorlardı. Onları annemle babama teslim edip otobüsle İstanbul'a gittim. O gece Narmanlı'da anneannemde kaldım. Ertesi sabah saat 10'a doğru Maçka'daki evime yürüdüm. Orayı hala evim zannediyordum. Aptal ben. Anahtar çantamdaydı ama ihtiyatlı ve terbiyeli davranıp kapıyı çaldım. Kapıyı Tefo açtı. Üzerinde bir rotdeşambr vardı. "Aa, Tefo," demişim. "Sen ne arıyorsun burada?" "Ben burada kalıyorum sen gittiğinden beri," dedi Tefo. "Girsene, dikilme kapıda." Tefo beni evime davet etti. Salona girdim. "Şöyle buyur," dedi Tefo. "Burada oturmayı severim ben, Tefo." Her zaman oturduğum köşeye oturdum. "Mehmet yok mu?" Duraladı. "Çıktı," dedi. Mehmet'in gece orada kalmadığını anladım. "Sen niye burada kalıyorsun?" "Biz de boşanıyoruz gönülle de." "Ya, çok üzüldüm." "Üzülme. Çocuk yok, çoluk yok bizde. Yaş farkı da çok. Olacağı buydu." "Yaş farkı boşanmak için sebep değil ki. Evlenirken biliyordun gönülün yaşını." "Evlenirken aşıktım. Şimdi değilim," dedi. "Hayırlısı olsun. Ben bir şeyler almaya gelmiştim evden. Şahsi eşyalarımdan söz ediyorum yani. İçerisi müsait mi?" "Bekle biraz," dedi Tefo. Odadan çıkmadan sordu. "Kahve, çay, bir bardak su." "İsmail, su getir hanıma," diye seslendi Tefo. Koridorda kayboldu. Elinde bir bardak suyla salona gelen İsmail beni görünce şaşkınlıktan az daha suyu döküyordu. "Nasılsın İsmail?" dedim. "Hanımım, hanımefendi, döndünüz mü inşallah?" Dudakları titriyordu. "Dönmedim İsmail, birkaç şey almak için uğradım." Elinden bardağı aldım. "Aşk olsun, ben sana böyle mi öğrettim? Hani su getirirken küçük gümüş tabağa koyacaktın bardağı?" "Hanımım, gümüşler gitti," dedi İsmail boğuk bir sesle. Etrafıma ancak o zaman bakındım ve hayretle gördüm ki salonda hiçbir aksesuar yerinde değildi. Raflardaki çeşmi bülbüllerden, beykozlardan, sehpaların üzerindeki gümüş tablalardan eser yoktu. Eve hırsız girdiğini düşündüm. Tüylerim ürperdi. "Burada pek çok şey vardı. Onlara ne oldu İsmail? Eve hırsız mı girdi yoksa?" Benden gözlerini kaçırdı uşak. "Sana bir şey sordum. Kapıyı açık mı unuttun bakkala giderken? Ne yaptın?" "Onlar gittiler efendim." "Biz biraz hava alalım," dediler. "Toparlanıp çıktılar, öyle mi?" Gülmedi. "Onlar gittiler efendim," dedi yine. "Sen bana bir kahve yapsana," dedim sesim taraz taraz. Suyu sehpaya bırakıp gitti. Az sonra Tefo üzerine bir pantolonla gömlek geçirmiş geri geldi. "Mehmet'e haber verdim burada olduğunu. Birazdan gelecek," dedi. "Hiç rahatsız etmeseydin. Benim evden alacağım şeyler birkaç şahsi eşyamdı. Cımbızım, çoraplarım filan. Apar topar gittiğim için bir sürü şeyi almayı unutmuşum." "Sahi niye öyle aniden gittin Ayşe?" "Tefo, bu işleri zamana yaymaya gelmiyor. Karar verdin mi yapacaksın." "Belki de haklısın," dedi Tefo. "Bak biz gönülle ne çok uzattık bu işi. Odama girebilir miyim müsaitse?" "Elbette, buyur." Tefo'nun müsaadesiyle yatak odama yürüdüm. Evi döşerken bir antikacı dükkanında beğenip babama aldırdığım tuvalet masamın üzerindeki eşyaları çekmeceye tıkıştırmıştı Mehmet. Aradıklarımı bulmam vakit aldı. Odamdan çıktım, çocukların odasına girdim. Yataklarını camın kenarına itmiş, Tefo'nun yattığı somyaya yer açmışlardı. İçinde yatılmayan yataklar boynu bükük duruyorlardı, cama yapışmış. Yutkundum. Kısa bir süre öncesine kadar benim olan evin arka odalarında yabancı gibi sakınarak dolanmak ağrıma gidiyordu. Şimdi içeri gitsem ve beni bir misafirmişim gibi ağırlamakta olan Tefo'ya ben evime geri dönmeye karar verdim. Bir an önce toparlanıp çıkar mısın lütfen desem ne yapardı acaba? Salona yürüdüm. Ben alacaklarımı aldım Tefo. Çıkıyorum şimdi. Mehmet beni görmek isterse anneanneme uğrasın dedim. Bekleseydin, bak kahven de geldi. Mehmet yolda olmalı. Gelir de seni bulamazsa kızar şimdi. Ne olur kızarsa? Tatsızlık çıkmasın dedi Tefo. İliştim kanepenin ucuna. Gereksiz münakaşalara gerçekten takatim yoktu. Haklıydı Tefo. Mehmet benim için geliyordu. Tefo, bir şey soracağım sana dedim. Evdeki aksesuarlar nereye gitti? Biliyorsun bu masaların üzerinde ve şu raflarda sürüyle ıvır zıvır eşya vardı. Gümüşler filan. Ne oldu onlara? Onları Mehmet'in annesi toparlayıp götürdü. Neden? 750 kişilik düğün yaptım ben demiş. Ay ne bileyim Ayşe, götürdü işte. Bana ne soruyorsun? Mehmet'e sor. Mehmet gecikmedi, az sonra geldi. Ayağa kalktım, yanaklarını öpmek üzere uzandım ama kendini hafifçe geri çekti, el sıkıştık. Nasılsın? İyiyim. Çocuklar nasıl? Keşke onları da getirseydin. Düşündüm ama birkaç günlüğüne geldim. Bayram geliyor, o zaman geliriz belki hep birlikte. Ben gideyim, siz konuşun dedi Tefo. Salondan çıktı, arka tarafa yürüdü. Birkaç günlüğünü de olsa getireydin çocukları. Annemle babam da özlediler. Mehmet, ben otobüsle geldim. Çocuklara çok uzun gelirdi o yolculuk. Uçakla gelseydiniz, hangi parayla diye sormak istedim. Hayatta hiç çalışıp para kazandın mı Mehmet? Alın teriyle kazanılan parayı hazır para gibi har vurup harman savuramıyorsun demek istedim. Uçağa vereceğim para benim bile değil, evinin masrafı 3 kişilik artmış babamın parası demek istedim. Mehmet'in hayatın gerçeklerinden ne kadar habersiz olduğunu fark etmek için geç kalmıştım, geç. İyi ki gitmişim dedim içimden. Çocuklara kim bakıyor şimdi? Annem. Ben de yarın dönüyorum zaten. 2 günlüğüne geldim. Aramızdaki sessizlik uzadı. Mehmet dedim. Annen gümüşleri almış, beykozları filan, aralarında anneannemin antika parçaları, teyzelerimin, amcamın, dayımın, Raif amcamın bana armağanları da vardı. Hiçbirini geri istemiyorum. Ben bir gün evlenecek olursam onlar bana yine hediye getirirler. Tek bir parçayı geri istiyorum. İffet bana bir gümüş ibrik getirmişti. Babası seçmiş onu benim için. İffet çok şaşırmıştı. Genelde eli sıkı olan babasının o kadar pahalı bir hediye almasına. Meğer seni ne çok severmiş demişti. Sadece hayatta en sevgili arkadaşımın armağanı olan o gümüş ibriği geri istiyorum. Şurada duruyordu hatırladın mı? Söylerim anneme dedi Mehmet. Benim de bir söyleyeceğim var sana. Ayşe, biz bir avukat tuttuk. Siz kim? Yani annem. Aile işte. Ben sadece sen ve ben boşanıyoruz sanıyordum. Yakında sana bir tebligat gelecek. Mehmet, evden giden bendim. Nezaketen müsaade isteseydin de ben açsaydım davayı. Avukatım böyle uygun gördü. Avukatın kim? Adını söyledi Mehmet. Aman Allah'ım. Buz gibi bir ter boşandı sırtımdan. Yanaklarıma, yüreğime ateş düştü. Oturduğum koltuğun içine gömüldüm. Davalarını istediği hakimlere düşürterek her davayı kazandığı bilinen o ünlü avukat idi bu. Bizim okulda okuyan kızını sınıfta bırakan öğretmeni kovdurana kadar uğraşmıştı. Hem de kızıma tasalluk etti iftirasıyla. İlk o zaman duymuştum adını. Meğer hukuk dünyasında efsanesi almış yürümüşmüş. Benzeri usullerle kazanırmış davalarını. Daha doğrusu pek az hakim göze alabilirmiş ona dava kaybettirmeyi. Bana bu kadını mı dereva gördün? Ayrı avukatımız o. Mehmet, biz savaşmıyoruz, sadece boşanıyoruz. Çocuklarımız küçücük, yüz yüze bakamaz hale gelmeyelim, yalvarırım. Velayeti bana bırakırsan gelmeyiz dedi Mehmet. Nedir o velayet? Velilik hakkı. Oğullarımın hayatı üzerinde kararları ben vermek isterim. Velayeti, vilayeti, neyi istiyorsan al, yeter ki çocukları bana bırak. Kalktım, toparladığım eşyaları doldurduğum çantanın saplarını kavradım, kapıya yöneldim. Bayramda çocukları görmek isterim dedi. Allah'a ısmarladık. Ayşe'cim güle güle, yine gel diye seslendi içeriden Tefo. Duydun değil mi Ayşe? Benimle kapıya yürümüştü. Duydum dedim. Çıktım. Usulca kapadığı kapının gerisinde kaldı. Bu daha önce hiç tanımadığım yeni Mehmet. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 11. Devamı 3. ayrımda.